Ayrım 10, sayfa 87. Suat'ı ilk gördüğü an kızı için ciddi bir tehlike saymıştı. Tecrübesiz, roman, sinema düşkünü, genç kızlar için ne büyük bir tehlikeydi o. Bunu bildiği halde işi ne diye hafif tutmuştu sanki. Bahçıvan eliyle okula gidip gelmeyi reddedişinden niçin mana çıkarmamıştı? Ya aralarındaki münasebet adam akıllı ilerledi de tamiri imkansız hal aldıysa? Ya kızı sonu felaketle neticelenen maceralardan birine atıldıysa? Odanın içinde kısa, sinirli yürüyüşlerle dolaşıyor, arada sinirli söyleniyordu. Gevşek tutmamalıydım, gevşek tutmamalıydım, suç bende. Bahçıvan Ali arabanın hazır olduğunu söyleyince odasından koşarak çıktı, arabaya atladı. Yolda kafasından barlar, kabareler, dansingler, hatta genel evlerin ağzı sigaralı, al, yeşil, sarı dekolteler içindeki kadınları geçti. Bunlardan biri de Nülüfer'i olursa ya. Bu türlü kadınların hayatlarından bahseden romanlarda hep bu Suat gibi delikanlılar mühim roller oynamamışlar mıydı? Bree'nin bahçe kapısından girmesini beklemedi. Atladı. Karısına koştu. Ona o kadar ihtiyacı vardı ki. Taş merdivenin başından seslendi. Leman! Leman Hanım Gülpem Bey'le mutfaktaydı. Koştu. Ne oldu? Hayrola? Nafiz Bey ağlayacak haldeydi. Kendini salondaki iskemlelerden birine bıraktı. Nilüfer nerede? Leman Hanım bir şeyler sezerek, bahçede, dedi. Zerrin'le birlikteler. Ne var? Mektebe kiminle gidip geliyor? Bilmem, yalnız herhalde. Yalnız değilmiş Leman. Yalnız değilmiş karıcığım. Ya, Suat da birlikte gidip geliyormuş. Kimden duydun? Kimden duyduğum mühim değil. Mühim olan Suat'la birlikte gidip gelmesi. Doğru ama sanmam. Pek pek üçü birlikte gidip geliyorlardır. Üçü kim? Nilüfer, Zerrin, Suat. Yüreğine su serpilir gibi olduysa da endişeden büsbütün kurtulamamıştı. Öyle de olsa sen bu işle alakadar ol Leman. Leman Hanım kocasını bildiği için hak verdi. Merak etme, dedi. Ben yakından alakadar olurum. Leman, Lemancığım, korkuyorum. Aklıma çok kötü ihtimaller geliyor, kahroluyorum. Belki evham, belki hastalık derecesinde hassasiyet, ne dersen de korkuyorum. Bu düzensiz, bu karma karışık, bu rezaletlerin ayyuka çıktığı dünya beni korkutuyor. Leman Hanım kocasının elini tuttu. Buz gibiydi. Kendini boşuna üzme. Elimde değil, sor, soruştur, öğren. Mani ol. İcap ederse Doktor Ali'yi görüp halledelim meseleyi. Gerçi onun için böyle şeyler günlük işlerdendir ama olsun. Arkadaşlık, dostluk, ahbaplık hatırı için yeğeninin dizginlerini çeksin. Peki peki, ben gider görüşürüm. Hemen git. Hemen giderim. Hemen gidecekti, vazgeçti. İlk önce kızını sorguya çekip meselenin enini boyunu öğrenmeliydi. Ama bu da uygun değildi galiba. Nilüfer'le şimdiye kadar değil böyle, buna yaklaşan meselelerde bile karşılıklı konuşmamıştı. Doğru değildi. Bir, iki derken yüz göz olabilirlerdi. Ertesi gün kocası fabrikadan bürosuna, Nilüfer de okula gittikten sonra doktorlara yollandı. Doktorun hanımını köşkün terasında buldu. Yün örüyordu. Leman Hanım'ı görünce şaştı. Şimdiye kadar hiç böyle sabah sabah gelmemişti. Sevinçle karşıladı, karşılıklı oturdular. Leman Hanım kendini tutuyor, hiçbir şey belli etmemeye çalışıyordu ama heyecanlıydı. Hoşbeşten, sözü döndürüp dolaştırdıktan sonra meseleyi açtı. Suat'ın dürüst, terbiyeli bir çocuk olduğundan, herhangi kötü bir maksatla hareket edebileceğini sanmamakla beraber, şehrin küçük, insanların böyle şeyleri hazmedecek karakterde olmadıklarını, dedikodunun yayılmasından, bununsa tehlikeli neticeler doğurması mümkün olduğundan, Nafiz Bey'in evhamından uzun uzun söz ettikten sonra, ''Aman kardeş'' dedi. ''Ne olursa senden olur. İşi usulünce idare et de. Çünkü ne oluyorsa bana oluyor arada. Bütün gece uykularımı kaybediyorum.'' Doktorun ki Leman Hanım'ı haklı bulmuştu. Suat'ın eve yerleşmesinden esasen memnun değildi. Ne de olsa onun da kızı vardı. Dedikodu onlar için de pekala geçerliydi. ''Sen hiç merak etme şekerim'' dedi. ''Ben yapacağımı biliyorum.'' Akşam yemeğinden sonra Zerrin'le Suat odalarına çekilip yalnız kaldıkları zaman durumu kocasına açtı. Her zamanki gibi ananas likörünü süze süze içen doktor güldü. ''Aygırımı salıverdim, kısrağı olan düşünsün hanım.'' Hanım hiç de böyle düşünmüyordu. ''Tuhaf mantık'' dedi. ''Niçin?'' ''Aygır senin kendi aygırın değil. Üstelik senin de kısrağın var. Hem de aynı çatı altında yaşıyorlar.'' Yaşasınlar, ne çıkar? Ne mi çıkar? Öyle ya, nasıl olsa günün birinde evlenip gitmeyecek mi? Yarın varacağı adamın zaptiyeliğini mi yapacağım? İkisi de genç. Ufak tefek yaramazlıkları olursa kıyamet kopmaz ya. Hanım öfkeyle salondan çıktı. Ali Bey arkasından uzun uzun baktı. Sonra elinde dolu likör kadehi yeğeninin odasına geldi. Suat ayağa kalktı. Buyurun amca. Ne yapıyorsun? Şiir mi yazıyorsun yoksa? Hayır. Cebir problemleri vardı da. Amcasının dilinin altında bir şeyler olduğunu sezmişti. Nitekim, seni ne kadar sevdiğimi bilirsin, diye başladı. Bilirim amca. Hakkında en küçük bir söz söylenmesini istemem. Suat afalladı. Bir şey mi işittiniz yoksa? Maalesef, evet. Ne işittiniz? Ali Bey elindeki kadehi tepesine dikti. Diliyle yalandıktan sonra devam etti. Sabahları şu kul kuyruk avukatın kızıyla birlikte gidiyormuşsun mektebe. Evet, ben, Zerrin, o. Heh, mesele bu işte. Küçük hanımın kadın yapılı bey babası istemiyormuş kızıyla gidip gelmeni. Biliyorsun, o herif vesveselenin biri. İyi kötü bir de dostluk oluştu aramızda. Sonra şu fabrika doktorluğu meselesi de var. Aracılık eder belki. Suat'ın rengi atmıştı. O da tepesinde dönüyordu. Az kalsın, atı alan Üsküdar'ı geçti amca. Sen ne söylüyorsun diyecekti. Kendini tuttu. Usullacık, peki dedi. Bir daha yalnız gider gelirim. Amcası geldiği gibi çıktıktan sonra masası başına geçti, yüzünü avuçları içine aldı. Öfkesi gittikçe artıyordu. Şimdi kalkıp oraya gitmek, kapıyı çalıp içeri girmek, avukatı kızının, karısının yanında tokatlamak geçti içinden. Kalktı, pencereye gitti. Ay vardı dışarıda. Her taraf gündüz gibiydi. Peki ama Nilüfer'in suçu neydi? Belki de haberi bile yoktu. Ne olursa olsun, babasına inat, kızını ayaklarına kapandıracak, onu peşinden sürükleyecekti. Pencereden çekildi. Serseri milyoner ertesi gün bisikletini atlayıp her sabah Suat'la Zerrin'in Nilüfer'i bekledikleri durağı görebilecek ama onların göremeyeceği bir kenara gizlendi. Koyduğu çivinin tesirini merak ediyordu. Kızının sabah okula Suat'la birlikte gidip geldiğini öğrendiği zaman Nafiz Bey'in renkten renge girişi aklından çıkmıyordu. Belki de eve gidince kızı çağırıp güzelce azarlamış. Hatta kim bilir, tokatlamıştı belki de. Dudağını ısırıp tükürdü. Ne olursa olsun şu yumruk Niyazi çok anasının gözüydü. İşin enini boyunu öğrendikten sonra düşündüğün şeye bak demişti. Kızı ısrarla takip hatta tehditten hiçbir şey çıkmaz. Bütün mesele kaleyi içinden fethetmek. Kız Suat'ı mı seviyor? Kolay. Araya fit sokar uzaklaştırırsın. Şimdi yapacağın şey gayet basit. Kızın babasına vaziyeti çıtlat. Yani kızının Suat'la birlikte mektebe gidip geldiğini söyle. Gerisini vaziyete göre düşünürüz. Gizlendiği yerde fazla beklemedi. Az sonra Zerrin ve Suat göründüler. Serseri milyoner az daha gizlendi. Durakta bekleyecekler miydi acaba? Beklerlerse değişmiş hiçbir şey olmadığını anlayacaktı. Durağa yaklaştılar. Suat'ın kaşları çatıktı. Öfkeli öfkeli bir şeyler anlatıyordu. Durağın önünden geçtiler ama beklemediler. Serseri milyonerin içi içine sığmıyordu. Demek bir şeyler geçmişti. Yoksa niçin durup beklemesinler? Bilek saatine baktı. Neredeyse Nilüfer'in de gelmesi lazımdı. Yoksa daha önce mi gitmişti? Mümkün değildi. Az sonra tahmininde aldanmadığını anladı. Nilüfer elinde çantası tek başına geliyordu. Kızı görünce serseri milyonerin yüreği çarpmaya başladı. Gittikçe güzelleşiyordu. Durakta durdu. Bilek saatine baktı, saati kurdu. Peki ama niçin durmuştu? Neden bekliyordu? Nafiz Bey onlarla buluşmasını yasak etmemiş miydi? Nilüfer bir bekledi, iki bekledi. Baktı ki gelen giden yok. Tek başına okulun yolunu tuttu. Serseri milyoner de bisikletini atlayıp hızlı uzaklaştı. Yumruk Niyazi'nin tavsiyesine uyarak kıza takılmayacak, Suat'a da renk vermeyecekti. Lisenin büyük kapısından bisikletle girdi. Bahçenin bir kenarına bisikletlerin yanına bıraktığı bisikletine kilidi vurdu. Öğrencilerin kaçak sigara içtikleri helal aralığına geldi. Aralık gene yükünü almıştı. Sigaralar yakılmış, dumandan göz gözü görmüyordu. Birden Suat'ı gördü. Koridorun sonuna çekilmiş, tek başına sigara içiyor, düşünceli görünüyordu. Yanına gitti. Merhaba. Suat öyle dalmıştı ki biraz geç cevapladı. Merhaba. Serseri milyoner sigara paketini çıkarıp uzattı. Tazele. Suat hep o dalgın, bilhassa üzgün haliyle serseri milyonerin paketinden bir sigara aldı. Beriki kurnazca eşeledi. Niçin canın sıkkın? Suat içini çekti. Hiç. Kimyacı not atacak bugün. Çalıştın mı? Omuz silkti. Ya cebir problemleri? Tatlı mavi gözlerini serseri milyonere çevirdi. Baktı, baktı. Sonra elindeki sigarayı yere atıp hele aralığından çıktı. Serseri milyoner bunu hakaret sayarak peşinden yürüdü. Yoksa işi biliyor muydu? Olabilirdi ki Nafiz Bey eve öfkeyle gitmiş, bağırıp çağırmış, kızının Suat'la gidip geldiğini, Süleyman Bey'in yeğeninden duyduğunu söylemiş, bu da Suat'ın kulağına gitmişti. Ama öyle olmadığını anladı. Suat sinirli sinirli kapıya doğru giderken aniden durmuş, geri dönmüştü. Serseri milyonerle yüz yüze geldiler. Dostça, benimle birlikte gelir misin? Dedi. Nereye? Okula asmak istiyorum bugün. Sebep? Sonra anlatırım. Bisikleti alayım mı dursun mu? Al istersen. Serseri milyoner bisikletin kilidini açtı. Yan yana büyük kapıdan çıktılar. Yolda Suat, öfkeden kendi kendimi yiyorum dedi. Bütün gece gözüme uyku girmedi. Hıncımı almazsam öfkem kabil değil yatışmaz. Rahat edemem. Bana bir akıl öğret. Serseri milyonerin ekmeğine yağ sürülmüştü. Suat'ı Yumruk Niyazi'nin barına götürdü. Suat kapıda durdu. Ne o? Bir masaya geçer rahat rahat konuşuruz. Sabah sabah barda kimseler olmaz. Sonra Niyazi abi şeker gibi adam. Bana karşı eyvallahı var. Barın sermayesini veren dayım. Girdiler. İki garson ortalığı süpürüyordu. İskemleler masaların üzerine bindirilmiş, masalarda kenara çekilmiş, temizlik yapılıyordu. Garsonlar serseri milyoneri görünce işi bıraktılar. Buyurun Ahmet Bey. Elleri arkasında sordu. Yumruk nerede? Akşam çok geç gittiydi. Gelmedi henüz. Bize Yumruğun odasını açın. Hafif tertip bir şeyler de hazırlayın. Baş üstüne. Ne emredersiniz? Suat'a döndü. Ne içelim? Suat şaştı. İçmek mi? Deli mi oldun yahu? Çocukluğu bırak. Mühim meseleler içmeden hallolunmaz. Parantez içinde garsonlara döndü. Küçük bir rakı. Suat tereddüt içindeydi. Yumruğun odasına girdiler. İskemlelere çekip masaya karşılıklı oturdular. Sormuyordu. Suat'ın niçin canının sıkkın olması lazım geldiğini bildiği halde sormuyor, mahsustan o dallara basmıyordu. İstiyordu ki o açsın. Garsonlar soğuk mezelerle hemencecik sofrayı hazırladılar. Serseri milyoner bu işlerde hayli piştiğini göstermek istercesine kolları çemirlemişti. Altın baş rakısının dibine yumruğuyla vurarak tıpayı çıkardı, kadehleri yarı bellerine kadar koydu, üzerlerine su kattı, kadehini kaldırdı. Haydi göçelim. Göçelim mi? O da nesi? Rakıya başlarken böyle denir. Şerefe. Kadehi bir nefeste dikti, soğuk bir parça söğüş eti ağzına attı. Suat elinde kadeh, tereddüt içindeydi. Ne duruyorsun? Asılsana. Hayatımda ağzıma koymadım da. Hiçbir zaman koymamak için sebep mi? Değil ama hele hele. İlk yudumdan sonra şerbet gibi gelecek. Bunu içmeden ne havardalık olur ne de erkeklik. Dayan. İlk yudum Suat'ı allak bullak etti. İkinci, sonra üçüncü yudumlar. Yumruk Niyazi geldiği zaman zarif altın baş şişesi yarıya inmişti. Yumruk kapıda durdu. Oh oh oh, şeytanın gülü olsun. Serseri milyoner masadan fırladı, Niyazi'nin boynuna sarıldı. Yanaklarını öpmeye başladı. Eyvallah Niyazi abi, sen kimin abisin be? Bak, Suat, sınıf arkadaşım. Şu avukat var ya bizim fabrikanın avukatı. Niyazi bir anda her şeyi anladığı halde anlamamış davrandı. Nafiz Bey mi? Tamam, onun kızıyla geziyor. Oo, çok iyi. Suat'la el sıkıştı. Sonra bir iskemle çekip masaya geçti. Dereden tepeden konuşmaya başladılar. Ne serseri milyoner ne de Niyazi o meseleye dair tek bir şey sormuyorlardı. Suat'ın bembeyaz yanakları al al olmuş, büsbütün güzelleşmişti. Tatlı mavi gözleri ise içlerinden alev almış gibi pırıl pırıl. Babasından, kardeşlerinden, amcasından, yengesinden, zehrinden, liseyi bitirdikten sonraki düşüncelerinden uzun uzun bahsetti. Sonunda lakin bırak dedi. Olmuyor. Öyle içerliyorum ki. İskemlesinde sarsıldı, masaya tutundu. Masaya tutununca sarsılan masadaki rakı şişesi devrildi. Kaldırdılar. Niyazi delikanlının iyice sarhoş olduğunu anlamıştı. Bu kadarı yeterdi. Fazlası cıvıklaştırır, hiçbir şey konuşamazlardı. Garsonları işaret etti, masa olduğu gibi kaldırıldı. Yeni masa, koca bir tabakta bol meyveyle beraber barın en güzel kızlarından Suzan da geldi. Zarif tayyörü içinde son derece nefisti. Niyazi'den avans isteyecekti. İçeridekilere süzgün süzgün baktıktan sonra Niyazi'ye ''Biraz gelir misin patron?'' dedi. Niyazi fırladı. Suat'ın gözü Suzan'ın çıktığı kapıya takılı kalmıştı. ''Ne karı be?'' diye mırıldandı. Taşı gediğine koymanın tam sırasıydı. ''Seninkinden de mi güzel?'' Suat birden Nilüfer'i, sonra da babasını hatırladı. Yüzü gerildi, morardı. ''O Nafiz Bey'in alacağı olsun.'' ''Niye?'' Meseleyi bir çırpıda anlattı. Sonunda ''O istediği kadar amcama şikayet etsin beni.'' dedi. ''Geceleri bahçesinde girip kızını kollarımın arasına almama mani olamaz.'' Serseri milyoner yeni, yepyeni bir şey öğrenmiş, beyninden vurulmuşa dönmüştü. ''Kollarının arasına mı? Oldu mu bu şimdiye kadar?'' ''Elbette oldu. Bundan sonra da her gün olacak.'' ''Bir şey yaptın mı kıza?'' ''İstesem yaparım.'' Sözleri inandırıcıydı. Serseri milyoner öfkeden kuduruyordu. Suat ise coşmuştu. ''Kafamı kızdırırsa kızı peşime takar, okulu filan boş verip basar giderim İstanbul'a. Genç adamım. Bir iş bulur çalışırım. İki gönül bir olduktan sonra...'' Yumruk Niyazi'nin farkında değillerdi. İçeri girmiş, bir kenarda dinliyordu. Serseri milyonerin fenalaşmakta olduğuna dikkat ederek yanına yaklaştı, kolundan tuttu. Kaldırdı. Birlikte dışarı çıktılar. Serseri milyoner hırsından ağlamaya başlamıştı. Niyazi, ''Çocukluğu bırak.'' dedi. Delikanlının kulağına söz girmiyordu. ''Hayır, gidip Nafiz Bey'e her şeyi anlatacağım. Kızı kaçıracak ya, Nilüfer'i. O kaçar giderse anam avradım olsun kendimi öldürürüm.'' ''Deli, nereye gidermiş? Hiç kimse götüremez onu. Korkma, yol yoluyla, orman baltayla oğlum. Bana cevap ver şimdi. Bu kızı seviyor musun sahiden?'' Serseri milyoner hayretle baktı. ''Bu da laf mı Niyazi abi? Sevmek değil, tapıyorum be.'' ''Güzel, taptığın o kız senin olacak.'' ''Nasıl?'' ''Nasılına karışma, bana bırak. Ben yapacağımı biliyorum.'' ''Göreceksin. Eğer tereyağından kıl çeker gibi halletmezsem, yuh benim ervahıma. Gel seni yatırayım.'' Serseri milyoneri arka odalardan birisine götürüp yatırdı. ''Suat beni sorarsa ya, idare ederim ben, aldırma.'' Suat'ın yanına döndü. O da fenalaşmıştı. Başını masaya çaprazladığı kollarına dayamıştı. Niyazi, ''Kediler sizi.'' dedi. ''Kedi sirke içer mi? İkişer kadehle ne hale geldiniz?'' Suat doğruldu. Akları kıpkırmızı gözlerle baktı. ''Ahmet nerede?'' ''Nerede olacak, sızdı, yatıyor.'' Ayağa kalktı. ''Ben de gideyim öyleyse.'' ''Sen bilirsin.'' Suat yalpalayarak çıktı. Ayrımın sonu, sayfa 97.